Ayrım 43.
Cellat yamakları tutsağın sağ elini çözdüler. Hüseyin hala umutsuzca karşı koymaya çalışıyordu. İçgüdüsel olarak elini idam kütüğünden uzaklaştırmak istiyordu. Fakat dev gibi yamaklar onu sıkıca kavradılar. Zorla kütüğün yanına getirerek dizlerinin üstüne çöktürdüler ve elini adalet ağacına koydular. Cellat Hüseyin'in bileğini zorla kütüğün üzerine yapıştırdı ve baltasını havaya kaldırdı. Havada parlayan balta bileğin üzerine hızla indi. Kırılan kemiklerin korkunç çatırtısı tüm kalede yankılandı. Hüseyin insanlık dışı bir çığlık attı. Sıçrayan kan iki cellat yamağının suratlarını kıpkırmızıya boyadı. Bilincini kaybeden tutukluyu ayağa kaldırdılar ve bu defa başını kütüğün üzerine koydular. Baltanın tek bir darbesiyle cellat Hüseyin'in başını boynundan ayırdı. Yamaklarının uzattığı bir pelerini kanlar içindeki cesedin üzerine fırlattı. Sonra da Ali'ye dönerek kuru bir sesle adet olan cümleyi söyledi. Cellat görevini yerine getirdi. Adaletin hakkı verildi diye cevap verdi büyük dâhi. Atını orada toplanmış olan askerlere doğru sürdü. İsmaililer, Alamut'ta hüküm süren zorlu adaletin şahidi oldunuz. Büyük önderimiz Seydun'a hiçbir istisna tanımamaktadır. Kanun suç işleyen herkesi ağır biçimde cezalandıracaktır. Bu yüzden kanuna bağlı kalmanızı ve ona uymanızı tavsiye ediyorum size. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yetiş ey Mehdi! Yüksek sesle herkesin işinin başına dönmesini emretti ve adamlar dağıldılar. Orada burada fısıltılar işitiliyordu. Gerçekten dünyada hala adalet varmış demek ki. Kendi oğlunu kanuna kurban edecek başka bir önder, başka bir hükümdar biliyor musunuz? Büyük önderin oğluna layık gördüğü ceza tüm imparatorluğun bir başından öteki başına yıldırım hızıyla yayıldı. Halk kitlesi dağların şeyhinin isminden daha bir saygı ve korkuyla söz etmeye başladılar. Sultanın habercisi Halef görünümündeki Cafer, Bağdat'a giderken birçok macera yaşadı. Kazvin'den hemen sonra atlı ve yaya askerlerden oluşan bir başıbozuk sürüsüne katıldı. Bunlar Emir Kızılsarık'ın sonuçsuz Huzistan seferinden sonra dağılmış olan ordusunun bir kısmıydı. Askerler onun sultanın özel habercisi olduğunu anladıkları anda seslerini keserek geriye çekildiler. Habercilerin durak noktalarındaki görevliler sultanın özel habercisine en iyi ve en dinlenmiş atları vermeye çalıştılar. İlk geceyi açık havada geçirmişti. Ana yola ulaştığı zaman yolunu öyle ayarladı ki akşamları daima güzel kervansaraylarda konaklayabiliyordu. Bağdat yolunu yarıladığı zaman odasını Kızılsarık'ın emrinde hizmet etmiş bir grup subayıyla paylaşmak zorunda kaldı. Zurgunbadan muhasarasının kaldırıldığı ve başvezirin ölümünden sonra birliklerin moral olarak çöküntüye uğradığını öğrendi onlardan. Bu arada yorum yapmaktan da geri kalmıyordu. Tüm kuzey bölgeleri İsmaililleri kardeş olarak kabul eden Şiilerin elinde. Artık Nizamül Mülk de yaşamadığına göre dağların şeyhine karşı savaşmanın ne anlamı var ki? Cafer Sultan'ın özel habercisi olduğunu ve buraya doğruca Alamut'tan geldiğini söyledi onlara. Odanın içinde birdenbire buz gibi bir hava esti. Bizi ele verme diye yalvarmaya başladı askerler sonunda. Bütün ordu bizim gibi düşünüyor. Fakat emir geldiği zaman savaşmaya hazırız. Her zamanki gibi. Onları sakinleştirdi. Askerler meraklanmışlardı. Kendisi de şaşkınlık içindeydi. Kendisini rolüne bu kadar kaptırmasının sebebi dış görünüşündeki değişiklik miydi? Yoksa kendini ele vermekten duyduğu korku muydu? Alamut hakkında korkunç hikayeler anlatmaya başladı. Bir süre sonra dinleyen herkesin saçları korkudan diken diken oldu. Sabahleyin ter içinde uyandı. Rüyasında Alamut ile ilgili korkunç karabasanlar görmüştü. Fakat hemen kendine geldi. Türklerin kullandığı cinsten olan tüm silahları duvarda asılıydı. Bir çanak yağlı süt içti, biraz yulaf ekmeği yedi, sabah namazını kıldı ve yola çıktı. Bir süre yol aldıktan sonra kendisine doğru gelen düzenli bir birlik ile karşılaştı. Komutanları onu durdurarak kendisini tanıtmasını istedi. Cafer Sultan'ın özel habercisi olduğunu ve Alamut'tan döndüğünü anlattı. Çok iyi, ben de İsmaili kalelerinin önünde rezil olan birliklerimizi tekrar toparlamaya memur edildim. Haşmetli Sultanımız tekrar zındıkların üzerine yürümemiz emrini verdi. Acaba Seydun'a Alamut'u tehdit eden tehlikeden haberdar mı diye düşündü Cafer. Fakat bu tür şeyleri düşünmemeliydi. Aklında sadece ve sadece yerine getireceği görev olmalıydı. Yolda sık sık düzenli birliklere rastlamaya başladı. Her seferinde durmamak için daha uzaktan geçmesine müsaade etmelerini bağırıyordu. Yolun iki tarafında atlar, develer, katırlar ve sığırlar. Dağların son yeşilliklerini yemekle meşguldüler. Nehavend'de büyük bir ordunun bulunduğunu bildiği için şehrin etrafında dolaşmak zorunda kaldı. Fakat Bağdat yolu bunun dışında tamamen açıktı. tekrar kervansaraylarda konaklamaya ve hatta tek kişilik odalarda gecelemeye başladı. Bu dinlenme anlarından birinde haplardan birini yuttu. Yaşadığı tecrübe onu ruhunun derinliklerine kadar sarstı. Yolun geri kalan kısmını çelişkili ruh halleri içinde geçirdi. İçinde bazen boğuk bir huzursuzluk vardı, bazen de karmakarışık hayaller görüyordu. Bazen de birçok insanın kaynaştığı kalabalık ve gürültülü bir şehirde olduğunu sanıyordu. Sonra da cennet bahçelerindeki kara gözlü hurilerin yanına görünüyordu. Gece ve gündüz birbirine geçmişti. Kısa bir süre sonra bu gizemli haplar onun için zevk ve ihtiras kaynağı haline gelmişti. Sonunda öyle bir hale geldi ki son gün için sakladığı tek hapı yutmamak için müthiş bir irade gücü kullanmak zorunda kaldı. Kader anında gerekli olacaktı bu hap ona. Rüyada gibi at sürmeye devam ederken birdenbire büyük bir şehrin kapılarının önünde buldu kendisini. Tepeden tırnağa silahlanmış muhafızlar yolu kesmişlerdi. Hayal görmeye o kadar alışmıştı ki atını dosdoğru muhafızların üzerine sürdü. Muhafızlar kendilerini korumak için mızraklarını doğrulttular. Tam o anda Cafer kendine geldi ve nerede olduğunu, ne yaptığını hatırladı. 10 gün önce Alamut'u terk etmişti ve şimdi de Bağdat kapılarındaydı. ''Ben Haşmetli Sultan'ın bir habercisiyim.'' diye bağırdı, ters ters. Muhafız başı Cafer'in kağıtlarını kontrol etti. ''Tamam, geçebilirsin.'' Şehrin surlarını geride bırakır bırakmaz rüya ile gerçeğin birbiriyle karıştığını fark etti. Cadde boyunca mermer saraylar peş peşe sıralanmaktaydı. Az ileride ise altın veya turkuaz renkli kubbeleri bulunan sayısız cami göze çarpıyordu. Çeşit çeşit minareler göklere yükselmekteydi. Pazar yerlerinin etraflarında sayısız insanlar kaynaşıyordu. Az sonra yolunu kaybetti. Alamut'taki benzerinin verdiği bilgilerin ve yol tariflerinin bir hükmü kalmamıştı. Cesaret kazanmak için kendi kendine konuşmaya başladı. ''Gayret Cafer, görevini yerine getirmeyi başarırsan binlerce kez daha güzel şehirler sana ait olacak.'' Devriye gezdikleri belli olan 4 asker gördü ve onlara yaklaştı. ''Çabuk bana Haşmetli Sultan'ın sarayına giden en kısa yolu gösterin.'' Adamlar ona şaşkınlıkla baktılar ama Cafer bozuntuya vermedi. ''Bana ne diye öyle bakıyorsun? Çabuk yolu göster. Zaten şu anda saraya gitmekteyiz. Bizi takip et.'' Adamlardan biri atının dizginlerini tuttu, bir sürü mahalleden geçtikten sonra uçsuz bucaksız bahçelere ulaştılar. İşte Haşmetli Sultan'ın sarayı burası. Muhteşem bir yapının beyaz mermerleri güneşin ışıkları ile yıkanıyordu. Cafer binayı hemen tanıdı. Halef onu en ince ayrıntısına kadar tasvir etmişti. Yol gösteren askerler yanından ayrılarak bahçenin kenarındaki muhafızlara, mahsus küçük binaya gittiler. Kendisi ise atını ana kapıya doğru sürdü ve kapıda nöbet tutan muhafıza parolayı söyledi. Muhafız şaşırmıştı. Bu parola çoktan değişti. ''Biliyorum, ben Haşmetli Sultan'ın özel habercisiyim. Saraydan ayrılalı çok zaman oldu. Alamut'tan geliyorum ve sultanımıza acil bir mesaj getirdim.'' Bu arada az subaya haber verilmişti. Bir süre sonra olay yerine gelerek şaşkınlıkla haberciyi incelemeye başladı. Karşısındaki adam tepeden tırnağa toza toprağa bulanmıştı. Birkaç gecedir uyumadığı belli oluyordu ve sağ yanağında boydan boya çirkin bir yara göze çarpıyordu. ''Nöbetçi subayı çağırman gerekiyor.'' Cafer bir anda tüm gücünün tükendiğini hissetti. Sanki sinirleri iki değirmen taşı arasında öğütülüyordu. Karşıdan gelmekte olan subaya baktı. Acaba onu tanıyor muydu? Tam paniğe düşmek üzereyken subay ona seslendi. ''Bak sen, bu dostumuz Hasan İbni Ömer değil mi? Başka kim olacak ki? Çabuk Haşmetli Sultan'ın hassa kıtası komutanına geldiğimi haber ver. Çok acele sultanımız ile görüşmem lazım. Şu güzel hayvanın sırtından in hele. Tamam, şimdi ardımdan gel,'' dedi subay başını sallayarak. Hiç konuşmadan sarayın içinde ilerlemeye başladılar. Cafer yanındaki adamın yan gözle kendisini süzdüğünün gayet iyi farkındaydı. Fakat bunlar tehlikeli bakışlar değildi. Subay Gazneli halifi tanımakta güçlük çekmemişti. Sadece ölesiye yorgun görünüyordu, o kadar. Onu çabucak hassa kıtası komutanı olan emire götürdüler. ''Yağ görevin yerine getirdin mi?'' ''Evet, giderken bana verdiğin talimatlara harfiyen uydum. Fakat çok zor oldu doğrusu. Beni korkunç bir şekilde karşıladılar. Haşmetli Sultan'ın planları hakkında bir şeyler öğrenebilmek için beni epey sıkıştırdılar. Fakat sanırım yeterince cesur davranabildim. Sultan'a önemli haberlerim var. Bir mektup mu getirdin? Hayır, sadece sözlü bir mesaj. Söyle, mümkün değil. Önderleri mesajı sadece ve sadece sultanımıza gönderdi. Saray kurallarını unuttun mu? Hayır emir. Fakat zındık başının suratımda açtığı yara hala sızlıyor ve tüm kemiklerim ağrıyor. Hiç vakit kaybedemem. Getirdiğim haberler çok korkunç. Hasan İbni Sabbah nasıl bir adam? Gerçek bir cellat, insan suretine girmiş vahşi bir hayvan. Onu ve tüm adamlarını yeryüzünden silmenin vakti çoktan geldi. Sultanımız da bunu yapmayı düşünüyor. Burada bekle. Haşmetli sultanın seni kabul edip etmeyeceğine bakalım. Yalnız kalan Cafer bu fırsatı değerlendirerek elinde kalan son hapı da yuttu. Hap etkisini anında gösterdi. Etrafındaki şeyler artık alıştığı biçimde şekil değiştirirlerken kendine olan güveni de yerine geldi. İçindeki coşkun duygulara hakim olmayı becererek kendisini bir tek konuya konsantre etti. Başarmak zorunda olduğu görev. O gün Hristiyanların zaman ölçüsüyle 1092 yılının Kasım ayının 18. günü Sultan Melikşah hareme kısa bir ziyaret yapmıştı. Halifenin tek karısı olan kız kardeşi burada oturmaktaydı. Aynı zamanda eniştesi de olan halifeyi, müminlerin hükümdarını kısmen ikna, kısmen de baskı metotlarını kullanarak küçük oğlu Cafer'i tahtının veliahtı olarak ilan etmesini başarmıştı. Bu çocuk kız kardeşinin halifeye verdiği çocuktu. İlk karısından olan büyük oğlu Mustazir ile veliahtlıktan uzaklaştırılmıştı. Halifenin bu kararı vermesini sağlamak kolay olmamıştı. Sultan Muktedir ismiyle hüküm sürmekte olan halifeyi bir süre için Basra'ya sürgün olarak göndermek zorunda bile bırakmıştı. Sonra da kayınbiraderinin yani sultanın emirlerine uyması için son kez olmak üzere 10 günlük bir süre tanımıştı. Halife sonunda sultanın taleplerini yerine getirmeye karar vermişti. En azından prensip olarak. Az önce kız kardeşinden öğrenmişti bunu. Şimdi ise ellerini ovuşturarak yastıklardan oluşan gerçek bir tahtta oturuyordu. Hayatının en parlak yıllarını yaşamaktaydı. Akıllı, yakışıklı, genç bir adamdı. Zenginliği ve lüks hayatı seviyordu. Sanatçıların ve ilim adamlarının hamisiydi. Yeni ve alışılmamış olan her şey onun hoşuna gidiyordu. Şöyle söylemekteydi. Daha fazla ne arzu edebilirim ki? İmparatorluğumun sınırları hiçbir zaman bu denli geniş olmamıştı. Krallar ve hükümdarlar bana uyruk oldular. Az önce müminlerin hükümdarını dize getirdim. Kısa bir süre sonra ailemden bir kişi peygamberin vekillerinin tahtına oturacak. Amaçladığım tüm hedeflere ulaştım. Artık kudretimin zirvesindeyim. Kapıda beliren katip Hassa kıtası komutanının ziyaretini bildirdi. Komutan sultanın huzuruna çıktığı zaman usullere uygun olarak yerlere kadar eğildi. Sonra da konuşmaya başladı. Sultanım, Halef İbni Ömer Alamut Kalesi'nden geri döndü. İsmaililerin önderi planlarını öğrenmek için ona işkence etmiş. Sana sözlü bir mesajı var. Haşmetli sultana kendisini nacizane kabul buyurmasını rica ediyor. Sultanın rengi soldu. Ne benim elçime işkence etmeye nasıl cesaret eder? O Allahsız kitapsız rezil. Halifi buraya getir. Neler olduğunu bana kendisi anlatsın. Emir sultanın huzurundan ayrıldı ve Cafer'i de alarak geri döndü. Fedai kendisini sultanın önünden yere attı. Ayağa kalk İbni Ömer. Cafer'in suratına bakan sultan kızgınlığını gizleyemedi. Neler oldu Halef? Her şeyi anlat. Dağların şeyhi olduğunu iddia eden o cani seni nasıl karşıladı? Bana gönderdiği mesaj nedir? Cafer'in başı dönüyor ve gözleri kararıyordu. Etrafındaki her şey haşhaşın etkisiyle inanılmayacak biçimlere dönüşüyordu. Tüm gücü ile kaderini belirleyecek olan düşünceye kenetlendi. Seyduna'nın emrini yerine getirme zamanı geldi. Huriler beni bekliyorlar. Halef'in sultanın huzurunda neler söylemesi gerektiğini hatırlamaya çalıştı. Sultanım, ülkemizin ışığı ve mutluluğu diye kekeledi. Alamut'a sağ salim ulaşmayı başardım ama o adam beni yaraladı. Kolunun yerinde saklı olan küçük hançeri yokladı ve hafif bir hareketle onu eline kaydırdı. Sonra da tüm cesaretini toplayarak sultanın üzerine atladı. Sultan içgüdüsel olarak geri çekildi. Koluyla kendini korumaya çalıştığı için Cafer'in savurduğu küçük hançer sadece kulağını hafifçe çizebildi. Cafer bir kez daha silahını kaldırdı. Fakat emir kendini toparlamıştı. Kılıcının bir hareketiyle delikanlının kafasını uçurdu. Katip bir çığlık attı. Sus diye bağırdı emir. Korkudan tir tir titreyen sultana. Yastıklara uzanması için yardım etti. Sultanın suratı bembeyaz kesilmişti. Bu adam delirmiş dedi boğuk bir sesle. Cesedin üzerine eğilerek kılıcındaki kanı Cafer'in elbisesine sildi. Delirmiş diye tekrarladı sultan elinde olmadan. Alamut'tan gelen her şey ya çıldırıyor ya da ihanet ediyor. Katibin çığlığını duyan birçok muhafız ve üst rütbeli asker bir anda salona doluştular. Sultan alnının terlediğini hissetti. Koluyla alnını sildi ve elbisesinin kolunun kan içinde kaldığını fark etti. Bu da ne demek oluyor? Gözlerinde korku okunuyordu. Üzerine eğilen katip dehşet içinde bağırmaya başladı. Sultanımız yaralanmış, kulağı kanıyor. Bunun üzerine emir yerdeki küçük hançeri kaldırdı. Sararmıştı. Başvezirin öldürülmesinin ayrıntıları aklına gelmişti bir anda. Soğuk bir ürperti dolaştı tüm vücudunda. Adamın kellesinin sakalını ve bıyığını çekiştirdi Emir. Her ikisi de elinde kalmıştı. Bu Halef değil diye mırıldandı. Sultan ona baktı ve her şeyi anladı. Gözlerinde tarifsiz bir üzüntü okunuyordu. Cinayete kurban giden baş vezirini hatırlamıştı. Öleceğini biliyordu. Hepsi cesedin etrafına toplandılar. Sultanın hekim başı çağrılmıştı. Emir onun kulağına eğilerek fısıldadı. Korkarım ki zehirli bir hançerle yaralandı. Elini çabuk tut. Hekim yaralıyı muayene etti. Yara pek derin değil diye teskin etmeye çalıştı odadakileri. Fakat ihtiyaten dağlamamız yerinde olur. Demek öldürücü olabileceğini düşünüyorsun. Sultanın korkudan boğazı düğümlenmişti sanki. Her şeyin iyi gitmesini umalım diye cevapladı hekim başı. Yardımcılarına emir vererek gerekli aletleri getirmelerini istedi. Göz açıp kapayana kadar her şey hazırlanmıştı. Emir ise bir anda olup bitenlerin taşıdığı ehemmiyeti kavramıştı. Kimse sarayı terk etmesin. Az önce olanlardan tek kelime bahsedilmeyecek. Komutayı üzerime alıyorum ve emirlerime itaat edilmesini istiyorum. Muhafızlar Cafer'in cesedini dışarı çıkardılar ve sultanın hizmetkarları aceleyle yerdeki kan lekelerini sildiler. Sultan korkuyla korların üzerinde kızarmakta olan demir parçasına baktı. Son derece huzursuzdu. Çok acıyacak mı? Haşmetli sultan birkaç bardak şarap içsin. Canlarının acımasını biraz azaltacaktır. Hizmetkarlar aceleyle bir testi şarap getirdiler. Hekimbaşı sultanın hafif çakır keyfi olduğunu fark eder etmez kor halindeki demir iğneyi yaraya bastırdı. Yaralı korkunç bir çığlık attı. Sabır sultanım. Bana işkence etmeye devam edersen kafanı uçurturum. Haşmetli sultan dilediğini yapmakta serbesttir ama yaranın dağlanması lazım. Sultan dişlerini sıktı ve hekimbaşı işini tamamlayabildi. Çok acıdı diye inledi sultan her şey bittikten sonra. Rengi kireç gibiydi. Hizmetkarlar bir sedye getirmişlerdi. Hekimbaşı sultana yatıştırıcı bir ilaç verdi ve perdeleri çekti. Hasta az sonra uykuya dalmıştı. Haşmetli sultanın mahiyeti bekleme odasına çekildi. Zaman zaman hekim hastayı kontrol etmeye gidiyor, diğerleri de kalpleri endişeyle dolu olarak dönmesini bekliyordu. Çok kötü görünmüyor diye tekrarlıyordu her defasında. Fakat hastanın yanında kaldığı süreler giderek uzamaya başlamıştı ve sonunda bitkin bir suratla geri döndü. Sultanımızın ateşi var, hem de çok yüksek bir ateş. Sayıklamaya başladı. Korkarım bir zehir. Allah, ne iğrenç bir cinayet diye mırıldandı Emir. Hekim başıyla beraber hastanın odasına girdi. Solgun bir ışık içerisini aydınlatıyordu. Kurtarın beni, kurtarın beni diye yalvardı sultan kendisinde olduğu kısa anlardan birinde. Damarlarında ateş dolaşıyor sanki. Sonra tekrar sayıklamaya başladı. Bekleme odasında oturan adamların tümü yatağın çevresine toplandı. Ölmekte olan adam aniden şarkı söylemeye başladı. Hepsi yere diz çökerek sultanın önünde secdeye vardılar. Ne korkunç bir son. Az sonra yaralı yatağında doğruldu. Etrafa şaşkınlıkla bakarak ayağa kalkmak istedi. Hekimbaşı ona engel oldu ve diğerlerine odayı terk etmelerini işaret etti. Emir orada hazır bulunanları bekleme odasında topladı. Sultanımız kendine geldiği zaman vasiyeti ve velayeti konusunda neler düşündüğünü sormak zorundayız ona. Muhammed henüz 4 yaşında. O yaşta bir çocuk koca imparatorluğun dizginlerini elinde tutamaz. Biraz daha bekleyelim dedi yaşlı bir saraylı. Yani hanım sultana fırsattan istifade edip tacil mülkü bize sultan olarak kabul ettirmesi için zaman mı tanıyalım dedi katip öfkeyle. Sultana kendisinin ölmekte olduğunu düşündüğümüzü belli etmemeliyiz diye üsteledi orada bulunan yüksek mevki sahiplerinden biri. Burada İran'ın kaderi söz konusu diye karşılık verdi Emir kuru bir sesle. Acaba Haşmetli Sultan'ın kız kardeşine haber versek mi? Buraya kimseyi sokmayacağız diye bağırdı Emir. Hiç kimse Sultan'ın İsmaililer tarafından öldürüldüğünü öğrenmemeli. Çok zorda kaldığımız takdirde Sultan'ın ani bir havale sonucu öldüğünü söylemeliyiz. Eğer Haşmetli Sultan'ın da baş veziriyle aynı kaderi paylaştığını, Alamut'taki Kanossamış Cani'nin kurbanı olduğunu kabul edersek, özellikle her iki trajedinin hesabını vermek zorunda kalırız. Ve halk öyle bir korkuya kapılır ki, bir daha o zındıklara karşı savaşmak isteyen hiç kimseyi bulamayız. Şafak sökene kadar can çekişen yaralının yanında kaldılar. Ateşi giderek yükseliyordu. Ve sonunda öyle bir hal aldı ki veliaht tayin etmekte geç kaldıklarını anladılar. Sultanın bilinci bir daha açılmadı. Sabahın erken saatlerinde komaya girdi. İkinci namazdan az önce hekimbaşı sultanın kalbinin durmuş olduğunu söyledi. Herkes ağlıyordu. İran kendisini yönetebilecek tek insanı yitirmişti. Daha dün coşkun bir neşe fırtınası yaşayan Bağdat şehri bir anda yasa gömüldü. Sultanın ölüm haberi henüz şehrin varoşlarına ulaşmadan taht kavgası bir iç savaşa dönüşmüştü bile. Hızlı haberciler atlarına atlayarak kara haberi iletmek için dört bir yana savruldular. Has sıktısı komutanı olan Emir, adamlarını hala Hindistan sınırlarında olan Berk Yaruk ile müteveffa başvezirin oğluna yolladı. Muhammed'in taraftarları ise sultanın hala İsfahan'da hüküm sürmekte olan karısı ile veziri Tacil Mülk'e adamlarını gönderdiler. Ülkenin uç noktalarında ve Suriye'de hüküm süren ve Selçukluların egemenliğini kabul etmiş olan birçok kral ve hükümdar, törenler sebebiyle bir araya geldikleri Bağdat şehrini alelacele terk ettiler. Bu umulmadık gelişmeyi kendi lehlerine kullanarak Selçuklu egemenliğinden kurtulmayı tasarlıyorlardı. Merhumun anısına 6 aylık bir yas ilan etmiş olan halife ise olayların bu şekilde bir hal almasından son derece memnundu. Nihayet istediği oğlunu veliaht tayin etmekte serbest kalmıştı. Tekrar büyük oğlunu veliaht tayin etti ve habercileri dünyanın dört bir yanına dağıtarak hükümdarlara son değişikliği haber vermeye başladılar. Bağdat Sarayı'nda ise daha sultanın öldüğü gün binlerce entrika çevrilmeye başlanmıştı. Taht üzerinde hak iddia eden şahıslar yerden mantar gibi bitmeye başlamışlardı. Her birinin de yanında silahlı bir muhafız birliği bulunuyordu. Müteveffa sultanın hemen hemen tüm oğulları ve kardeşleri kendilerine ateşli yandaşlar bulmuşlardı. Hepsinin de ilk işleri kendilerine destek olan adamlara bol keseden rütbeler dağıtmak ve zavallı halifeye baskı uygulayarak onu kendi yanlarına çekmek olmuştu. Her türden entrika ve dolaplar sonunda geriye birbirini takip eden iki grup kalmıştı. Berk Yaruk ve Muhammed taraftarları. Ölümünden önce sultanın eğilimi ikinciden yana olmuştu. Hanım sultan ve suç ortağı Tacil Mülk de bu avantajlarını kullanmaya çalıştılar. Yüksek makam ve mevki sahibi tüm beyler sınır tanımayan ihtirasları ancak müteveffa başvezir tarafından dizginlenebilen din büyükleri, kısacası tüm önemli adamlar henüz çocuk yaştaki Muhammed'den yana tavır aldılar. Kanlı bir savaş korkusu vardı havada. Berk Yaruk'un taraftarlarının Bağdat'taki yaşamları hiç de kolay değildi. Ya kaçmak ya da saklanmak zorunda kalıyorlardı. Muhammed'in taraftarları ise büyük bir sabırsızlıkla İsfahan'dan gelecek olan haberleri bekliyorlardı. Hanım Sultan ve Tacil Mülk orada büyük bir ordu toplamakla meşguldüler. Fakat en önemlisi de zayıf karakterli halifenin kendi adaylarını sultan olarak kabul ve ilan etmesiydi. Karşı taraf böylesine ağır bir darbeden sonra bir daha kendisini asla toparlayamazdı. İsmaililere karşı savaşmak üzere Nehavend ve Hamedan taraflarında toplanan birlikler ise sultanın ölümünden hemen sonra zındıklara karşı savaşmaktan vazgeçip İsfahan üzerine yürüme emrini aldılar. Fakat yarı yolda fikirlerini değiştirmelerini sağlayan önemli gelişmeler oldu. Sultanın dul karısı komutanlara değerli hediyeler yollamış ve eğer küçük Muhammed'den yana tavır koyarlarsa birliklere çift maaş verileceği vaat edilmişti. Aynı zamanda birçok elçi Bağdat'a giderek halifeyi de öbürüne benzer gayet ikna edici yöntemlerle küçük Muhammed'i İran hükümdarı olarak ilan etmesi ve adına tüm ülkede hutbe okutulması konusunda karar vermeye zorlamışlardı. Kaybedecek hiç zamanları yoktu. Çünkü Berk Yaruk birliklerinin bir kısmı ile İsfahan sınırına gelmişti bile. Babasının da baş vezirinden bir süre önce öldürülmüş olduğunu henüz bilmiyordu. Şehre girdiği zaman karmakarışık bir vaziyetle karşılaştı. Aslı nesli belirsiz bir sürü asker ortalıkta naralar atarak küçük Muhammed'in hükümdarlığını kutluyorlardı. Berk Yaruk birkaç gün geç kaldığını anladı. Halkı sultanın dul karısına ve vezirine karşı kışkırtmaya çalıştıysa da yeni gelen bir haber onun sonu oldu. Halife nihayet küçük Muhammed'i İran sultanı ilan etmeye karar vermişti. Berk Yaruk aceleyle geriye kalan birliklerini toplayarak gençlik arkadaşı Emir Töküştekin'in kendisine sığınma hakkı tanıdığı Sava'ya gitti. Artık yapabileceği tek bir şey vardı. Yeni sultana karşı olan tüm grupları bir araya toplayarak mücadeleye girişmek. Nizam'ın 5 oğlu ona katıldı. Berk Yaruk onlardan birisine acele olarak başvezir ilan etti. Kısa bir süre sonra büyük bir askeri kuvvet toplamaya muvaffak olmuştu. Pes etmeye asla niyetli değildi. Hanım sultan ve veziri genel kargaşalık halini çok iyi değerlendirerek durumunu kendi lehlerine çevirmeyi başarmışlardı. Fakat unuttukları bir şey vardı. Eski müttefikleri Hasan, Emir Töküştekin ve Mutsüfer iyi komşulardı ve Berk Yoruk da Mutsüfer'in aracılığıyla Alamut'un efendisiyle bağlantı kurmaya çalışıyordu. Bölüm 21. Daha düne kadar dünyanın yarısına hükmeden Selçuklu İmparatorluğu artık çöküş sürecine girmişti. Müteveffa Sultan'ın amcaları ve yeğenleri, oğulları ve kardeşleri birbirleriyle savaşıyorlardı. Bir süre sonra kimin kime karşı savaştığı ve İran'ı kimin yönettiği gerçek bir muamma olmaya başladı. Bu zaman zarfında ise İsmaili taraftarları birbirlerine sıkı sıkı kenetlenerek tüm vakitlerini kale ve hisarların surlarını ve savunma sistemlerini Alamut örneğine göre güçlendirmeye ayırıyorlardı. Sultan Melikşah'ın ölüm haberi dün İsmaili cemaati için gerçek bir bayram oldu. Rey, Rutbar ve Kazvin kaleleri tarafından yönetilen tüm bölgeler, Firuskü, Damagan ve hatta Kortkuyha kadar uzanan tüm dağlar, bu arada Zurgunbağdan kalesi ve toprakları artık güvendeydi. Sadece haberciler değil, İsmaili birlikleri de kendilerine ait kaleler arasında barış ve huzur ortamı içinde seyahat ediyorlardı artık. Alamut müminlerin akınına uğramıştı. İnsanlar kalenin surlarının ardından hem güven dolu ve müreffeh bir hayat yaşamak hem de inandıkları şeylere özgürce ibadet etmek istiyorlardı. Bir süre sonra kale yeni göçmenler kabul edemeyecek duruma gelince Dâi Ebu Soraka sadece en güçlü ve kuvvetlerini alıkoyup diğerlerine de büyük önder adına değerli hediyeler verip tekrar evlerine gitmelerini ve orada dolaysız olarak Alamut Efendisi'nin koruması altında bulunacakları güçlü cemaatler kurmalarını istiyordu. Yeni bir asır başlıyordu ve kısa süre sonra aynı Fatimiye Mısır'da olduğu gibi Kuzey İran'da da Ali'nin mübarek ismi her tarafta yankılanacak, öğretisi bir güneş gibi müminleri aydınlatacaktı. Hasan tarafından kurulan istihbarat örgütü mükemmel bir biçimde çalışıyordu. Alamut'un efendisine tat kavgası yapmakta olan grupların hareketleri hakkında günü gününe bilgi veriliyordu. Sultan Muhammed'in tahta çıkışını ve Berk Yaruk'un hayal kırıklığını ilk haber alan kişilerden birisi Alamut'un efendisiydi. Selçuklu İmparatorluğunu taşıyan sütunların birer birer yıkılmasını seyretmekten büyük bir mutluluk duyuyordu. Gençliğinin rüyası gerçek olmuştu. Her şey sanki bir rüya gibi diyordu.